Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 4.
Haluk başından tutup gel diye kendine doğru çekti. Haluk hiç itiraz etmeden karısının vücuduna kendi vücudunu bütünüyle sürterek yukarı doğru kaydı. Aydan bacaklarını kırarak geriye çekti. Dudakları buluştuğunda iki vücut da birbirine kapanmış, birbirini tamamlamıştı. İkisi de kendilerini, onları bir kara delik gibi yutmaya hazırlanan büyük bir zevke bıraktılar. Haluk, karısına duyduğu büyük şehvete rağmen neredeyse şefkatle sevişiyor, hiçbir zaman hoyratlaşmıyor, karısının canını yakmamaya özen gösteriyor, hiçbir yerini tutup sıkmıyor, sadece okşuyordu. Sevişirlerken konuşmuyorlardı. Soluklarının sesi, arada hafifçe inlemeleri ve çarşafların hışırtısı duyuluyordu. Zaman zaman "Ah Aydan" ya da "Ah Haluk" gibi fısıltıyla çığlık arası bir ses çıkartıyorlardı. O büyük ana birlikte yaklaşıyorlar, yıllarca birlikte olmanın getirdiği alışkanlıkla ikisi de diğerinin yükselişini ve o ana yaklaşışını hissedebiliyor, bundan da ayrıca zevk alıyorlardı. Aydan tırnaklarını Haluk'un sırtına geçirip titreyerek "Hadi, hadi" diye bağırırken, hayatla ölümü ayıran çizgiye benzeyen o sonsuz karanlık bir anlığına onları kucakladı. Solukları durdu, kendilerinden geçtiler. Sonra acıya benzer bir zevkle vücutlarını fark edip hazzı bütün zerrelerinde hissettiler. Haluk, Aydan'ın yanına yattığında hala soluk soluğaydı. Bir süre öyle kıpırtısız yatıp soluğunu topladıktan sonra kalkıp sabahlığını giydi. Yatakta bir kedi gibi zevkle gerinen karısını sevgiyle öptü. Haluk odadan çıkarken Aydan arkasından seslendi. "Gel buraya." Haluk yanına gelince onu bir daha öptü. Hayatından memnundu. Kendini güzelleşmiş, gençleşmiş, dirileşmiş hissediyor, bedeninin yumuşaklığını ve memnuniyetini fark ediyordu. Mutluydu. Sonraları olanları bir daha acıyla gözden geçirdiğinde o gün havuza gitmeye aniden karar verdiğini düşünmüştü. Ama belleğinin diplerinde bir yerde bir başka görüntü ve konuşma da sanki bütün olaylardan kopuk yalnız başına kıpırdanıp duruyordu. Bir gün önce işten çıktıktan sonra gittiği kuaförde ağdacıya "Dikkat et, yarın havuza gideceğim" dediğini de belli belirsiz hatırlıyordu. Hem havuza daha önceden planlamadan gittiğini inanıp hem de bir gün önceden hazırlık yaptığını bilmesinin ortaya çıkardığı çelişkinin içinde çok fazla bocalamamış, doğru olması gerekenin doğruluğuna inanmış, bütün olayları bir tesadüfler zinciri halinde açıklamıştı. Elinde bir gerçek olduğu halde gerçekliği kanıtlanana kadar nasıl inandığını hiç düşünmemişti. Öyle inanmayı sürdürmüştü. Çelişkilere alışkın yapısı bu çelişkiyi de istediği biçime sokup özümsemişti. Ama bir ara aslında kendisinden bile bazı şeyleri saklamış olabileceği kuşkusu aklına takılmıştı. Bilincinin daha karanlık notalarında saklanarak bilincin aydınlığının ulaşamayacağı bazı gizli planlar kuran bir ikincil insanı içinde taşıdığına yaşadıklarının tesadüflerinin çok ötesinde kendi ikinci kimliğinin planlarıyla şekillenmiş olaylar olduğuna dair kaygılar yaratan bir kuşku belirmişti. Yaşadıklarını bu kez içindeki bu ikinci kimliğin izlerini bulabilmek, karanlıkta saklı olanı bilincin aydınlığına getirmek için gözden geçirmişti. Ama ya o gizli kimliğin gizlenmek konusundaki ustalığı ya da gerçeği taşıyamayacağını sezen bilincin bu gerçekten kaçmakta gösterdiği kararlılık o izleri bulmasını engellemişti. O zaman çektiği acılara ve yaşadığı utanca bir de kuşku eklenmişti. İçimdeki o gizli kadın bir daha ne zaman ortaya çıkacak kuşkusu, beni bir daha ne zaman bir yerlerde sürükleyecek kaygısı, gene de bütün bu karmaşaya rağmen hala o havuza daha önceden planlamadan gittiğine inanıyordu. İnsan ruhunun anlaşılmaz tuhaflıkları, çelişkileri, belirsizlikleri bir arada ortaya çıkmış ve bilinç, bu karışıklığı uysal yalanlar, görmezden gelmeler, inkarlarla sahibini en az rahatsız edecek bir biçime sokmuştu. Geriye dönüp de geçmişi bir enkazı gezer gibi gözden geçirdiğinde büyük pişmanlıklara rastlıyordu. Ama o pişmanlığın altında anlatılması zor, sanki kendisinden ve başkalarından aldığı bir intikamın tatminine benzer bir hoşnutluk da bulunmuyor değildi. O felaketin ortasında bir hoşnutluk bulunabileceğine aslında kimse inanmazdı. Zaten bunu kimseye anlatmaya çalışmadı. Birçok sessiz sırrın arasına katmıştı onu da. Yaşadığı bütün o şaşırtıcı, garip, acıklı olaylar zinciri içinde o gün havuza gitmiş olması belki de çok önemli bir yer tutmuyordu. Ama kendisi de dahil birçok insan o havuza giderken pencereleri havuza bakan evde oturan küstah mimarın kendisini havuz kenarında bikinisiyle yatarken görebileceğini düşünüp düşünmediğini, kendini ona bir de çıplak göstermek isteyip istemediğini merak ediyordu. Aydan o gün aklından öyle bir şey geçmediğine emindi. Ama kim bilir, belki de o aldatıcı bir duyguydu. Belki öyle bir istek duymuş olmayı da kendinden saklıyordu. Bunu hiç kimse hiçbir zaman bilemeyecekti. O perşembe günü, ertesi sabah Amerikalı yöneticilerle yapılacak olan toplantıya hazırlanmak için birçok genel müdür yardımcısı gibi o da dosyalarını alıp evde çalışmaya karar vermişti. İnsanın içini çocuksu bir havailikle coşturan gül ve enginar kokulu ilk yaz günlerinden biriydi. Haluk işe, Selin okula gittikten sonra çalışma odasına girip çalışmaya koyulmuştu. Öğlene kadar her zamanki disipliniyle her şeyi unutarak çalışmış, dosyaları neredeyse ezberlemişti. Çalışkanlığı ve zekasıyla çok ünlüydü zaten. Bu yetenekleri sayesinde kısa sürede büyük bir Amerikan bankasının hazine bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığına ulaşmıştı. Erkek yöneticilerin biraz katı ve soğuk yönetim biçimine kadınca esneklik ve sıcaklık katmayı becermiş, yönettiği bölümlerin başarılarını yanında çalışanlarla paylaşmış, onların haklarını korumaya daima dikkat etmişti. İhtirasını ve açığa çıkarmamaya çalıştığı bencilliğini zekasıyla denetim altına alıyor, kendi üstlerinin beğenisini kazanmaya uğraşırken astlarının sevgisinden de vazgeçmiyordu. Seçtiği bu yöntemin sonuçları da onun basamakları çok hızlı tırmanmasıyla alınıyordu. Hesna Hanım öğlen yemeğini odasına getirmişti. Yemek yedikten sonra dosyalarına biraz daha göz atmış, hiçbir boşluk kalmadığına emin olmuştu. Not alacağı bir iki ayrıntı vardı sadece. Odanın ısınmasından mı, pencerelere vuran aydınlığın keskinliğinin artmasından mı, Hesna Hanım'ın çalıştırdığı elektrik süpürgenin sesinden rahatsız olmasından mı, yoksa başka bir neden mi bilinmez, o ayrıntıları havuzun kenarında güneşlenerek gözden geçirmeye karar vermişti. O günlerde daha havuz başının henüz kalabalıklaşmadığını biliyordu. Toplantıya hafif bir yanık tenle gitmek, Amerikalıları bir de güzelliğiyle etkilemekte istemiş olabilirdi. Belki de iyi çalıştığı için küçük bir ödülü hak ettiğini düşünmüştü. Havuzun çevresine beyaz minderli şezlongları dizmişlerdi. Sarı şemsiyeler ise kapalıydı. Kimsecikler yoktu. Dosyalarını şezlongların yanında duran küçük sehpalardan birinin üstüne koymuş, soyunup bikinisiyle şezlonglardan birine uzanmıştı. Biçimli bir vücudu vardı. O vücudu tayörlerin, kalın kazakların, pantolon takımlarının altına saklamaktan küçük bir kız çocuğu gibi hep biraz üzülürdü. Evinde çok değerli çalıntı bir resim saklayan biri gibi arada sırada o gizli hazineyi birilerine göstermek, sahip olduğunun hak ettiğine inandığı hayranlığı seyredenlerin gözünde görmek isterdi. Bu duygunun farkındaydı ve bununla dalga geçerdi. Her güzel kadında biraz teşhircilik olduğuna inanır, özgürce konuşabildiği eski sınıf arkadaşlarıyla buluştuğunda, "Hepimizin ruhunda var teşhircilik, bıraksalar soyunup çıkıvereceğiz ortaya," diyerek gülerdi. Güneş rahatsız etmeden yakıyordu. Gözlerini kapattı, yanına bıraktığı eli sıcak betona değiyor, vücuduna hoş bir ılıklık yayılıyordu. Bütün düşünceleri sanki elinden betona akıyor, aklı tümüyle boşalıyordu. Hafiflediğini hissediyordu. Uykuya dalmak üzere gibiydi. Kapalı göz kabaklarına çarpan ışığın birden karardığını fark ettiğinde galiba hafif bir uykuya dalmıştı. Gözlerini neredeyse telaşla açtı. Kabartılarından bir erkeğe ait olduğu anlaşılan, artık pek moda olmayan daracık siyah bir mayo ve uzun bir yüzücü vücudu gördü önce. Güneşten kamaşan uyku sersemi gözleri ayakta duran adamın yüzünü seçemiyordu. Yüz keskin ışıkta o ışığa karışmış gibi kaybolmuştu. Şezlongta doğrulunca ilk bakışta hatırladığı vücudun üstünde duran yüzü de gördü. O mimardı. Aklında kalandan daha keskin hatlara sahip, yakışıklı denilebilecek bir yüzü vardı. Merhaba, Aydan Hanım değil mi? Geçen gün bana uğramıştınız. Bir yanlışlık yapmamak için sorar gibi konuşan o adamı, başucunda dikilirken gördüğünde ne hissettiğini bugün bile açıkça hatırlayabiliyordum. Nedense onca karmaşık duygunun arasında o duygu belleğinde kendine berrak bir yer bulabilmişti. Rahatsız edildiği için çok sinirlenmiş, yüzünün hizasında duran kabartıları fazlaca belirli dar siyah mayoyla sahibi neredeyse iğrentiye benzer bir duygu uyandırmıştı. Onu böylesine sinirlendiren belki de o daracık mayosuyla erkekliğini kabaca sergilemesindeki umursamaz küstahlıktı. Kendini saldırıya uğramış gibi hissetmişti. Yüzünün adamın mayosunun tam karşısında durmasından huzursuz olduğu için hızla ayağa kalktı. Sonra soğukça sordu. Nasılsınız? Adam tavırlarındaki, duruşundaki kışkırtıcılığa hiç uymayan, çok kibar ve mesafeli bir sesle "Sonra aramadınız," dedi. "Bir çocuk bahçesinden bahsetmiştiniz ama tam anlayamadım ne söylediğinizi." O ses ve üslup o duruşa hiç uymuyordu. Aydan kendi duygularından kuşkulanıp adamı yanlış değerlendirdiğini, durumu abarttığını düşündü. Cem'in karşısındaki insanları her zaman şaşırtacak, onları gördüklerinden kuşkuya düşürecek çelişkilerle dolu olduğunu, bu çelişkileri olduğundan daha keskin bir biçimde insanların önünde sergileyip onların şaşkınlığıyla eğlenmekten hoşlandığını daha sonraları öğrenecekti. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk gibi insanlarla oynuyordu o. Onları kırıp bozmaktan çocuklara özgü bir vahşetle zevk alıyordu. Fark etmeleri halinde insanları dehşete düşürecek hastalıklı bir sezgiyle insanların düşüncelerini, duygularını ve tepkilerini sanki daha önceden hissediyor, birbirine uymaz davranışları, kabalığı, kibarlığı, saldırganlığı, uysallığı, vahşiliği ve süzülmüşlüğü art arda bazen de iç içe ortaya koyup karşısındaki insanları, özellikle de kadınları, ne düşüneceklerini, ne hissedeceklerini bilmedikleri bir şaşkınlığa sürüklüyordu. Kadınların kendilerini şaşırtan erkeklere doğru ellerinde olmadan sürüklendiklerini, kendilerini şaşırtan şeyi bulabilmek için çocukça bir merak gösterdiklerini, o şaşırtıcı şeyi bulabilmek için uğraştıkça da kendilerine kurulmuş tuzağın iplerine dolandıklarını öğrenmişti. Okyanusların bir ucundan bir ucuna sadece içgüdüleriyle giden bazı balıklar gibi her zaman hedefine düşünmeden kendini içgüdülerine bırakarak ulaşıyordu. Bütün bunları da eğlenebilmek, küçümsediği hayatla ve hayatı ciddiye alan insanlarla hayat etmek için yapıyordu. İnsanları böylesine fütursuzca, aldırmazca hainlik edebilmesinin, onların hayatlarına girdikten sonra geride bir harabe bırakarak çıkıp gidebilmesinin belki de tek nedeni ihanet duygusunu bilmemesiydi. Kimseyle ihanet duygusuna sahip olabilecek kadar yakın olmamış, kimseye kendini öyle yakın hissetmemişti.
Ayrım sonu.